Loopcast'in yepyeni bölümünden merhaba. Bugünkü konuğum Servier İnsan Kaynakları Direktörü sevgili Zeynep Ağar. Merhabalar Zeynep Hanım.
Merhabalar Melisa Hanım. Nasılsınız?
Çok iyiyim. İstanbul'dayım. Ofisteyim. Siz neredesiniz?
Süper. Döndük normale diyorsunuz.
Ben de iyiyim. Teşekkürler. Evdesiniz.
Şöyle biz 3 gün ofise gidiyoruz, 2 gün evden çalışıyoruz. Herhalde bu şekilde de devam edeceğiz bundan sonrasıyla da. Çok pandemiyle ilgili değil. Artık böyle kaldık.
Çok merak ediyorum. Bu 3+2'yi nasıl belirlediniz?
Bizim zaten daha öncesinde bir gün home office günümüz vardı. Hiç bu pandemi öncesinde de. Bizim için önemli bir geçişti bu. 4 güne ofisten çalışıyorduk, bir gün evden çalışıyorduk. Sonrasında pandemiyle beraber tabii ki hiç ofise gitmediğimiz bir dönem oldu. Dönüşümle gittiğimiz oldu. İşte 2 gün ofis, 3 gün ev oldu. Ve en sonunda da böyle bir genel olarak çalışanlarımızla da görüştük. Yönetim olarak beraber de görüştük. Ve dedik ki biz bunu hani aksi bir şey olmadıkça 3 gün ofis, 2 gün ev şeklinde devam ettirelim. Çünkü tabii şöyle bir gerçek de var, siz de farkındasınız. Pandemide insanlar artık evde olmaya da alıştılar. Evden çalışmaya da, işlerini bu şekilde yürütmeye de alıştılar. Şimdi bir anda hadi bakalım tekrar full time ofise geliyoruz. Olmaz. Yani olmayacaktı. Bence böyle şu an bu hali iyi. Göreceğiz gidişatı.
Bu hafta yine çok çok büyük bir şirketin bir global insan kaynakları direktörüyle toplantı yapıyordum. Ve orada yani çok böyle bir kırılgan bir an oldu. Ve böyle ya dedi benim dedi tepe yöneticilerim, C-level yöneticilerim bana dönüp hala hibride inanmadıklarını söylüyorlar. Ben bunlara ne diyeyim Melis ya dedi. Sizde galiba böyle bir durum yok yani. Sizin kimse ikna etmenize gerek kalmadı bunun için. Yoksa evet ettiyseniz nasıl yaptınız onu merak ediyorum.
Ha, tabii ki. Ya şöyle tabii ki aslında ilk bence challenge başlatmaktı. Yani pandemi öncesinde hiçbir şey yokken aslında bir gün evden çalışmanın önemini anlatabilmek vesaire bunlar çok kolay değil. Aslında bu ilaç sektöründe yıllardır uygulanan bir uygulama diyeyim ama bizim için yeniydi. Ne yaptık? Tabii ki çok fazla örnekler, benchmarklar kullandık. Yani hangi şirketler bunu yapıyor? O şirketlerdeki kişilerden aldığımız geri bildirimleri paylaştık. Ve aslında bunların bir anlamda da geri dönüşünü anlayabilmek için en iyisi bir test uygulaması yapmaktı. Biz de tabii ki testle başladık. Bazı departmanlardan belirli kişileri, özellikle uzakta oturan kişileri seçtik. Ve onların hayatında bu bir günlük evden çalışmanın yarattığı faydayı gösterdik. İş sonuçlarında hiçbir şeyin düşmediğini ve tam tersine özellikle konsantrasyon gerektiren işlerde kişilerin çok daha hızlı bir şekilde evden her şeyi halledebildiklerini gördük. Dolayısıyla da başladık ve sonrasında zaten biz çok iyi bir şekilde ilerledik. Pandemi geldi ve pandemi geldiğinde biz o kadar hazırlıklıydık ki her şeye. Herkes anında o kapanmalarda bilgisayarını alıp çıktığında ertesi gün evden ne şekilde çalışacağını, toplantılarını nasıl planlayacağını her şey çok çok iyi biliyordu. Tabii ki bu konuda çok önemli bir şey gerçek IT altyapısı. Yani sizin her türlü teknolojik altyapınızın buna çok hazır olması gerekli. Biz böyle ilerledik.
Yani vaka çalışmaları gösterdiniz, sonra bir test yaptınız. Testin çıktılarını gösterdiniz. Tam böyle bizim startup kafası girdiniz. Evet. Önce küçük bir testinizi yaptınız ve batmadı, devam ettiniz. Çok güzelmiş.
Devam etti. Pandemi de tam aslında bunun verimliliğini gösterdi hepimize.
Orada da değerlemesi arttı. Unicorn olduğunuzu anladım. Bizim şargona bağlı kalacak olursak. Süper.
Tamam. Peki.
İşteki performansınız yani bizzat sevgili Zeynep Hanım Hı-hı. olarak. Sizin işteki performansınızı en iyi şekilde etkileyen, aynı zamanda da esenlikle kalmanızı sağlayan 3 tane alışkanlık nedir bunlar?
3 tane alışkanlık aslında şöyle diyebilirim. Çok yorulduğumda, daraldığımda her şey olabiliyor. Yani sonuçta benim işim insan, insanla uğraşmak. Birincisi durmak. Yani bir duruyorum gerçekten çok yorulduğumda ve çok daraldığımda. Şöyle bir dışarıya bakıyorum. Dışarıda neler oluyor, anda neler oluyor, ben şu an ne hissediyorum. bunun için ne yapabilirim? İşte bir gökyüzüne bakıyorum, tavsiye ederim, çok rahatlatıyor. Şöyle bir bulutlar, ağaçlar dışarıda, arabalar vesaire. Gözlerimi kapatıyorum, sesleri dinliyorum. O anda ne hissediyorsam bunu bir algılamaya çalışıyorum. Bu benim için çok çok önemli. Başarılı olmanın, yani oydu soru yanlış hatırlamıyorsam, bu benim için çok faydalı. Özellikle anda kalmak ve bir sıfırlanmak, o duyguyu dengeleyebilmek. Nefes bence ikinci önemli faktör benim için. Nefesi hissetmek yine bana çok iyi geliyor. Özellikle bedene de güvende olduğunu ve iyi olduğunu hissettiriyor. Ben gün içerisindeki dalgalanmaları yine böyle dengelediğimi düşünüyorum. Bütün bunlar tabii ki günlük bazı alışkanlıklar. Ama işin özünde bence sevdiğiniz işi yapmak geliyor. Yani bu ne kadar motivasyonunuz da düşse, aslında motivasyon düşüklükleri ve her şey bence günlük olaylarla ilgili. İşin özüne dönüp o noktada bakabilmek gerekiyor. Yani ben ne yapıyorum, ne için bunu yapıyorum ve günün sonunda cevabınız şuysa, ben sevdiğim bir işi yapmak için geçmem gereken yollardan bir tanesi buysa bunu da geçeceğim gibi.
Şeyi çok merak ediyorum. Nefes dediniz. Nasıl bir nefesten bahsediyoruz burada?
Ya nefes şöyle benim için aslında çok daha basit. Yani ben öyle bir nefes teknikleri vesaire gibi çok büyük büyük şeylerden bahsetmiyorum burada. Şimdi ben biraz önce dedim ya size, mesela anda kalabilmek için öncelikli olarak bir dışarıya bakıyorum, gözlerimi kapatıyorum, sesleri dinliyorum. Hatta aslında o beş duyuda ne olduğunu anda buna bakıyorum. Sesleri dinledikten sonra bir ağzımın içindeki tada bakıyorum. Ellerim eğer bir yere dokunuyorsa gözlerim kapalıyken o dokunduğum yeri hissetmeye çalışıyorum. Onlar zaten sizi bir anın farkındalığına getiriyor. Ama ben en son mutlaka bir de nefesime bakıyorum. Yani çünkü bazen farkında olmayarak gergin olduğunuz ve rahatsız olduğunuz zamanlarda nefesiniz aslında hızlanıyor. Kalp atışlarınız hızlanıyor. Dolayısıyla da bunu fark ettiğimde mutlaka nefesimi düzenliyorum. Derin derin nefes alarak. Bazen bazı egzersizler vardır. Nefes egzersizleri olarak hani aratılırsa belki internette bulunabilir. İşte 1, 2, 3'e kadar sayıp nefesinizi alıp 8'e kadar sayarak nefesi vermek gibi gibi egzersizler. Eğer gerçekten hani kendimi çok rahatsız bir durumda hissediyorsam o egzersizleri yapıyorum.
Neredeyse bir bilinçli farkındalık pratiği anlattınız aslında biraz önce. Hem güvenli
Evet, çalışıyorum
hem
üzerinde.
süper. Muhteşem. Peki bir de sevdiğim işi yapıyorum zaten dediniz. Beni şeye götürdü o. Bu biz şu anda halihazırda devam eden bir zirvemiz var. O zirvede bir insan kaynakları profesyoneli. Ben kendi hobimi yapmak için para veriyorlar bana. Bu insanlar deli dedi ve beni çok
Çok
güldürdü.
doğru demiş.
Sizin için o işteki o anlam kısmı nerede?
Ya bu şöyle, bence çok geçmişe gidiyor bu. Yani aslında kişiler üniversiteden mezun olurken, ne yazık ki biz de öyleydik, yani böyle bir hakikaten sudan çıkmış balık gibi mezun oluyorsunuz ya, çoğu insan ne yapmak istediğini bilmiyor. Şimdi ben o dönemden itibaren biliyordum ne yapmak istediğimi. Aslında üniversiteye girerken de ne yapmak istediğimi biliyordum. Bu biraz gerçekten içinize dönüp kendinizi tanımanız ve kendinizle olan ilişkinizin sıcaklığı ve samimiyeti diyeceğim, burayla ilişkili. Ben o dönemden itibaren ne yapacağımı, ne yapmak istediğimi bildiğim için, örneğin üniversite yıllarında zaten o zaman benim 20 yıl oldu insan kaynaklarında. O zaman İK denen bir şey pek yoktu. Ben üniversitede gittim, başka bölümlerden işte işletmeden insan kaynakları dersi buldum, onu aldım vesaire, bir şeyler yapmaya çalıştım. Şimdi dolayısıyla da en baştan itibaren kendinize belirlediğiniz böyle bir hedefi seçtiğinizde ve içine girdiğiniz, tabii ki hedefi seçmekle bitmiyor. İlk yıllarda hep biraz önce de dedik ya, test ediyorsunuz. Yani beyin onu test ediyor. Bir içine giriyorsunuz, operasyon başlıyor, test ediyor. Testten başarılı çıkarsa o olay bir karara bürünüyor ve hayatımızda yer alıyor. Şimdi dolayısıyla ilk birkaç sene bunu test etmek. Yani ben çok zor bir şekilde insan kaynakları alanında işe başladım ki hala öyle olduğunu görüyorum. Ne yazık ki İK'da işe başlamak çok kolay değil. Zor başladım, şehir değiştirdim, hayatımdaki her şeyi değiştirdim vesaire. Ama çok doğru bir yerde bulunduğumu hissettim en başından itibaren. Dolayısıyla hep biraz önce verdiğiniz örnekteki gibi, işte bir söz vardır. Eğer sevdiğiniz bir işi yapıyorsanız hayatınız boyunca çalışmak zorunda kalmazsınız diye. Ben bunu hissediyorum. Ha, ama mutsuzluk yaratan, motivasyon düşüklüğü yaratan şeyler belki çalıştığınız şirketin dinamikleri olabiliyor. Belki çalıştığınız kişilerin karakterleri, tavırları, tutumları olabiliyor sizi mutsuz hale getiren. Ama kendi adıma bir gün bile ben doğru işimi yapıyorum diye sorgulamadım.
Peki öyle söyleyebilirim. Hangi kısmı? Yani ben mesela şey diyorum kendi kendime, bir cümlem var öyle. Her bir bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirirken kendi birbirine destek olduğu bir dünya diye. O beni çok, kalbimi titretiyor. Yani bir insanın hakikaten kendi en iyisini yapabilmesi, başarabilmesi. Sizin kendi işinizde o cümleniz ne? Ya yani orada gördüğünüz, heyecan duyduğunuz kısmı en çok?
Ya en çok heyecan duyduğum kısmı insan. İnsan. Yani insan çok şaşırtıcı bir varlık. İnsanın rutini yok. Yani benim işimin de rutini yok. Geldiğinizde o gün neyle karşılaşacağınız belli değil. Bazen biz işte departmanda konuşurken diyoruz ki hani, eskiden böyle bir şey vardı. Gün geçmiyor ki bir garipliğimiz olmasın diye. Ya dolayısıyla insansa sizin işiniz, gün geçmiyor ki bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Ama ben bunu seviyorum. O dinamizmi, farklılığı, kişilerin gerçekten benim yanıma çok farklı bir modda gelerek, belki konuşmalarımız, belki paylaştıklarımız, belki benim onlara bir şey yaparak, bir şey söyleyerek dokunmamla birlikte değişmelerini, farklılaşmalarını, o güven ortamını, bana gerçekten iyi gelen şeyler bunlar. Yani insana dokunabilmek, bir fayda yaratabilmek, bir güven ortamı yaratabilmek. O zaman diyorum ki evet, bugün bu oldu, bu iş. Yoksa tabii ki çok başka şeyler var. Yani İK dediğinizdeki ben hani departmanın başındayım. İşte içine borcosu da giriyor, ücreti de giriyor. Anlatabiliyor muyum? Performansı da giriyor. Her şey giriyor. Ama asıl bana kalırsa İK'nın değer yer işte o insana dokundu ve onlar için bir şeyler yaratabildiği nokta.
Buradan bizi bambaşka bir yere götüreceğim ben.
Tabii şimdi gidelim.
Bir yerde devasa bir reklam panosu koyduk. Bunun üstüne de bunu size verdik. Dedi ki bu pano size ait, Zeynep Hanım. Bu panonun üstünde ne yazardı ve neden?
Ne yazardı? Yani muhtemelen benim hayatımdaki kendime böyle motto olarak belirlediğim, yani hayatı baktığım şekil yazardı. O da şu: değiştiremeyeceğin şeyleri kabul et, kabul edemeyeceğin şeyleri de değiştir. Bu benim için çok önemli bir söz. Çok hayatımı şekillendiren, bazı şeylerin özünde olan bir söz. Çünkü ya şöyle açıklamam gerekirse, ben profesyonel olarak koçlukta yapıyorum aynı zamanda. Şimdi koçlukta da çok karşımıza çıkıyor, günlük hayatımızda da karşımıza çıkıyor. Gerçekten insanlar hani hayatlarında o kadar çok kontrol edemedikleri şeylere üzülüyorlar, kırılıyorlar, sinirleniyorlar ki. Ama sorduğunuzda, baktığınızda bunun içerisinde senin kontrol edebildiğin ne kadar bir alan var, yüzde kaçı senin kontrolün altında dediğinizde, gerçekten bazen hiç oluyor. Bir hiç için aslında üzüldüklerini, sinirlendiklerini görüyorlar. Örneğin trafiğin içinde kaldıklarında, yok ki yapılabilecek bir şey yok. Onun içindesin artık, mevcutsun orada ve bir şekilde buradan çıkacaksın. Şimdi ben bunu iş hayatında da çok görüyorum. İşte o güç bazen çatışmaları, birbirlerinin kişilerin sorumluluk alanına öyle böyle müdahale etme durumları gibi gibi yerlerde bunu görebiliyoruz. Bence ilk etapta bunu anlamalıyız ki değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul etmeliyiz. Nereyi kontrol edebiliyoruz? Yani bence birinci kısmı bu. İkincisi de, yani kabul edemeyeceğin şeyleri de değiştir de bak bakalım kendi kontrol alanı içerisinde nelerle mutlusun, nelerle mutsuzsun. Ve eğer mutsuzsan, eğer değiştirebilme olanağın varsa mutlaka değiştir.
Tam buna çok paralel bir, aslında panoya paralel bir soruyla geliyorum ben.
Tamam.
Çünkü bir yanıyla çok kontrol edip değiştirebildiğimiz, bir yanıyla da aslında hiç kontrol edip hiç değiştiremediğimiz ve günlük böyle kafamızı karıştıran bir şey. Şimdi soracağım soru bu da tamamen zaman planıyla ilgili. İşte bütün araştırmacılar şey söylüyor, kişinin zamanla ilgili, ya ben kendi zamanımı kontrol edebiliyorum, ben kendi ajandama sahibim diyebiliyor olması bizim geçen seneki Loop Summit konuşmacılarımızdan Lori Santos hatta bununla ilgili muhteşem bir şey var, dersi var. Science of Wellbeing diye, Wellbeing bilimi, esenlik bilimi adında internette online bir eğitim. Ve burada inanılmaz yani sadece bir ders boyunca sırf buna odaklanıyor. Ve günümüzde, çağımızda bunun gerçekten neredeyse bir hastalık olduğunu söylüyor. Yani kişilerin hakikaten o, evet ben kendi zamanımı sağlıklı bir şekilde yönetiyorum diyebilen insanların çok azaldığını söylüyor. Ama bunu yapabilen kişiler de ya ben aslında bir şekilde bunu planlayabiliyorum, bolca da zamanım var gibi bir hissiyata ulaşabilen kişilerin de acayip esenlik anlamında iyi hissettiğini söylüyor. Peki Zeynep Hanım'ın kendi zaman yönetimini sağlayabilmek için kendi kuralları, rutinleri neler?
Anlatacağım ama en başta burada da benim hep aklımda kalan bir söz var. Bu da ta benim üniversite sınavlarına çalışmaya başladığım dönemde aslında bir çalıştığım kitapların birinde okuduğum ve sonra da öyle yapıştırıp önüme koyduğum bir şey. O da şu, çok basit. 7 gün 24 saat. Yani aslında kocaman 7 gününüz ve kocaman 24 saatiniz var. Ha, ama bunu tabii ki nasıl planladığınıza göre bir, iki, kafanızda yani zihninizde bunu nasıl algıladığınızla bu 7 gününüz belki 3 güne düşüyor, belki 10 güne çıkıyor. Yani birinci gerçek bu. Ha, ben ne yapıyorum? Ben günümü mutlaka planlıyorum. Yani, ama planlamaktan şu, kastım şu aslında, öyle detaylı saat saat işte saat 12'de yemeğe çıkacağım, 1'de döneceğim gibi plan değil. Şimdi sonuçta hepimizin öyle böyle ertesi gün yapacağı bir işleri oluyor. Aşağı yukarı diyorsunuz ki ben yarın şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Şimdi ben mutlaka bir önceki akşamdan zihnimde ertesi günü yapacaklarımı nasıl yaşadığımı canlandırıyorum. Böyle 2 dakika, 3 dakika her neyse, işte sabah kalkıyorum şu saatte, arkasından işte işe gidiyorum şu saatte, işte şu şu şu şu toplantılara katılıyorum mesela, işte örnek veriyorum. Dışarıda yapacağım şu işlerim var. İşte gidip onları yaptığımı görüyorum. Şimdi bunu böyle bir film gibi seyrettiğinizde karşınızda ben bazen şunu fark ediyorum. Ya nasıl planlamışım günü, ne kadar sıkışık, kendime şunu şunu yapacak bile vakit koymamışım diyorum. Ama dün de planlamış oluyorum hali hazırda. Ve dolayısıyla ertesi gün onu yaşarken kızmıyorum, sinirlenmiyorum. Ya ne kadar yorucu bir gün demiyorum kendime. Çünkü biliyorum ben onu öyle planlamışım. Ya da tam tersi bakıyorum güne. Aa, aralarda burada bir zamanım olacak. Orada da birkaç gün sonra yapacağım şu iş var, o zaman oraya ekleyeyim diyorum. Yani benim için oradaki kilit şey gerçekten bir önceki akşamdan bir film. Yani bu böyle, ben çok görsel tarafı yüksek bir insanım. Yani gözümün önünde çok fazla şeyler canlanır her zaman. Dolayısıyla bunu canlandırmak çok kolay. Tık tık böyle canlanıyor, gidiyor. Dolayısıyla da ertesi güne hazırlıklı oluyorum. Ben zamanımı böyle planlıyorum.
Ben profesyonel tenis oynamaya niyetlendiğim bir dönem vardı. Hatta tam aradaydım ve profesyonel atletlere öğretilen ilk şey bir gün sonraki maçı zihinlerinde oynatmaktı. Ah,
aynen.
Hakikaten böyle oturur gözlerinizi kapatır bir saat boyunca işte o servisi atarsınız, karşıdan yanıt gelir, ona backhandinizle dönersiniz. Şu anda bu anlattığınız aslında ne kadar evrensel bir şey olduğunu hatırlattı bana. Yani işte de kullanılabiliyor, sporda da kullanılabiliyor.
Ya bu çok bence çok kıymetli.
Çok kritik bence de, yani görselleştirme çok bomba. Bir de söylediğiniz bir diğer şey bana, beni aldı şeye götürdü. Julia Hobsbawm diye sosyal sağlıktan bahseden inanılmaz bir yazar var. Ve o ısrarla kitabın her yerine 168 diyor. 168, 168. Bir haftadaki toplam saat sayısı. Yani istesen de, çatlasan da, patlasan da üstüne çıkmıyor diyor yani. O yüzden çok güzel. Ben çok beğendim o 7 gün 24 saati kesip koymuşsunuz ya oraya. Evet. Bence bu da çok evrensel bir şey. Gerçekten de bir limit var burada. Ve o limit kapsamında bir oyun alanımız var aslında.
Aynen.
Tam da buradan yola çıkarak başka bir soruya atlayacağım.
Tabii ki, buyurun.
Yaptığınız en iyi, en değerli yatırımlardan biri finansal olmasın. Ne sizin için?
Finansal yok zaten.
Acaba bir şey gel.
Yani yok, şöyle bu hayatta bence neye kıymet verdiğinizle ilgili. Yani benim hayatımda gerçekten finansal anlamda tabii ki, yani günün sonunda o kadar çalışıyoruz, ediyoruz, işte para kazanmak için hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz ama benim hayatımdaki amaç bu değil. Yani benim hayatımdaki amaç gerçekten yatırım dediniz ya, bence bir insanın hayatında yapabileceği en kıymetli yatırım tabii ki kendisine yaptığı yatırım. Ben şunu düşünüyorum, yani hayattaki her şey ama her şey geçici. Böyle bir gerçek var. Ama yaşadığımız sürece bir tek kaçamayacağımız kişi kendimiziz. Yani kendimizden kaçamıyoruz, uzaklaşamıyoruz. Kendimizle beraber hayatımızın son gününe kadar yaşayacağız. Bu nedenle de asıl yatırım, yani kişinin bence kendisini sevmesine, kendisine değer vermesine, belki şefkat duymasına, kendisiyle ilişkisini sağlamlaştırmasına, işte dünyaya dair farkındalığını arttırmasına yaptığı yatırım. Ben buna inanıyorum. Yani ben ne yaptım bu kapsamda? Yani 10 yıl önce aslında bu süreç başladı. Evet, sevdiğim işi yaptım. En başta sevdiğim işte kendimi geliştirmek için çok şey yaptım. Sonra 10 yıl önce koçlukla tanıştım. İşte sertifikasyon süreçlerim bitti. Profesyonel olarak koçluk başladı. Arkasından insan merakı devam etti. Gittim psikoloji yüksek lisansı yaptım. Ve arkasından da artık son 2,5 yıldır da diyeyim, NLP, öz şefkat çalışmalarına çok artık döndüm. O konuda eğitimler alıyorum. Hani bu eğitimler çalışmalarla devam ediyor benim için her şey. O yüzden ben kendime bunları kattıkça mutlu oluyorum. Ve insanları da bunu çevremdekilere yaymaya çalışıyorum. Benim için en değerli yatırım bu.
Şey çok sık duyuyorum. Psikoloji okuyup insan kaynakları alanına girmiş ya da sizin gibi insan kaynakları alanında başlayıp sonrasında psikoloji yüksek lisansı yapan çok fazla tanıdığım ve duyduğum isim var. Size ne kattı buradaki psikoloji yüksek lisansı? Ya bu olmasaydı ne olurdu? Olduğu için neyi daha iyi yapabildiğini düşünüyorsunuz?
Ya benim için bunun temeli İK ile çok değil, yani benim için esasında başlangıç noktası farklı. Ben hep psikoloji okumak istedim. Liseden itibaren. Benim hedefim psikolojiydi. Fakat babam izin vermedi. Öyle söyleyeyim hani çok net olarak. Hatta o dönemki işte tabii ki bizden önceki neslin bakış açısıyla işte, ya çok utanarak söyleyeceğim, işte delilerle mi uğraşacaksın kızım? Ondan sonra oturup bütün gün işte hani muayenehane deniyor tabii ki, işte muayenehane açacaksın, sıkılırsın sen orada falan, böyle böyle resmen izin vermedi yazmama. Ki hani benim sosyal tarafım hakikaten çok güçlü olduğu için, tabii matematiksel tarafla karşılaştırırsak, sayısal tarafla her yere girebilecek kadar çok iyi, yani böyle dereceyi falan aldım. Ama ben o zaman devlette çalışmaya karar verdim. Bürokrat olayım bari dedim. Farklı bir yöne gittim. Şimdi o benim içimde çok kalan zaten bir büyük bir şeydi. Ve insan kaynaklarını sonradan seçip çalıştıkça hakikaten benim gönlümün işte insan kaynakları, psikoloji, yani insan tarafında olduğunu ben fark ettim. O yüzden benim için psikoloji okumak geç kalınmış bir ertelediğim bir şeyi hayata geçirmekti. Ama ne kattı diye sordunuz, şunu söyleyebilirim. Şimdi benim yüksek lisansım Bilgi Üniversitesi'nde örgütsel psikoloji alanında. Yani aslında birebir bir tarafı, yani yarısından belki çoğu psikoloji, diğer yarısı da gerçekten İK'da bu psikolojik altyapıyı nasıl kullanabiliriz? İnsan yönetimi tarafında ya özgü bir şeydi. O yüzden bana inanılmaz büyük şeyler kattı. İK anlamında değil ama psikoloji anlamında. Kişilerin işte o zihinsel yaklaşımı, sosyal psikoloji vesaireyi görmek benim işimde beni zenginleştirdi. Öyle söyleyebilirim. Bence kesin ikisi bir bütün. İmkanı olan herkese tavsiye ediyorum. Eğer psikoloji okuyarak İK'cı olmadılarsa.
Peki, buradan biraz alışkanlıklarınıza döneceğim ben.
Buyurun.
Bir kendinizinkiyle ilgili bir iki tane alışkanlık merak ediyorum. Sonra da takımınızın esenliğiyle ilgili bir iki alışkanlık merak ediyorum. Bir tanesi, son 5 yılda sizin hayatınızda en çok hangi yeni alışkanlık değiştirdi? Bunu merak ediyorum.
Ya son 5 yıl dediniz. Son 5 yıl benim hayatımın bayağı dönüm zamanı gerçekten. Yani öyle bir 5 yıl ki böyle, yani geldi geçti. Gerçekten hani çok büyük kayıplar yaşadım. Bir tarafta çok ciddi kazanımlar yaşadım kendi anlamında. Dolayısıyla hep bana şey gibi geliyor son o dönemler. Böyle hani hayat dediğiniz şey sanki bir yol ve o yolda yürürken mevsimler değişiyor ve ben 4 mevsimde gördüm gibi geliyor. O yüzden hani geriye dönüp baktığımda aslında hem üzüntülü hem keyifli bir 5 yıl geçti. Ne kattı? Tabii ki bütün bu süreçlerin getirdiği bence böyle daha ziyade içe dönüş, içe bakış. Ve burada anladığım ve fark ettiğim gerçekten zorlu zamanlarla baş edebilmek için de o duygusal dirençliliği kazanabilmek ve bunu hazırlıklı olmak zorundasınız. Yani bir anda zor bir zaman içine girdiğinizde gerçekten cebinizdeki o alet çantasından çıkartıp bazı şeyleri evet ya ben buna hazırlıklıyım zaten diyerek bunun içinden geçebiliyorsanız bence o zaman ayakta kalıyorsunuz. Yoksa hadi bakalım şimdi zorluk oldu ben ne yapacağım diye böyle baktığınız ve ciddi sıkıntılara girdiğiniz zamanlar yaşanabiliyor. Dolayısıyla da neler yapmaya, neler çalışmaya başladım? Özellikle hani ben neredeyim, ne yapıyorum, gelecek için ne istiyorum vesaire. İşte meditasyon, öz şefkat bu kavramlar girdi. Duygulara çok çalışmaya çalıştım. Farkındalık çok çalıştım. Dolayısıyla benim için çok güzel alışkanlıklar kattı. Bunu söyleyebilirim.
Muhteşem.
Bir de ekip. Buyurun.
Ekibi merak ediyorum aynen bir de. Yani takımın esenliğini korumak için sizin kendinize empoze ettiğiniz kurallar var mı?
Ya takımın içerisinde bizim aslında hani benim şu an çalıştığım şirkette ekip, daha önceki şirketimde yani birkaç temel şey var bana kalırsa bir takımın esenliğini koruyabilmeniz için. Tabii ki bunlar sizin kişisel değerlerinizle de çok bağlantılı ama benim düşüncem şu, ilki tabii ki karşılıklı bir güven. Yani sizin kendi departmanınızda karşılıklı bir güveni yaratabildiğiniz ölçüde fiziksel ve duygusal güvenden bahsediyorum bu arada. Gerçekten ilk şeyi yaratıyorsunuz. Hani o işte Maslow'un hiyerarşisindeki en temeldeki var ya o güven. Çünkü o güven olmadan hiçbir şey ilerlemiyor. Yani bazen insanlar sizi duymuyor bile. Bence birincisi bu. İkincisi ciddi bir işbirliği. Yani biz departmandaki her şeyi açıklıkla, şeffaflıkla konuşup, tartışıp kararları olabildiğince bir işbirliği içerisinde almaya çalışıyoruz. Ya da eğer bunu yapamazsak da mutlaka ben bu kararın nedenini arkadaşlarımla paylaşıyorum. Yani çünkü orada karşılıklı buna ikna olmak bence çok önemli. Ve son neyi sayabilirim size? O da geri bildirim. Yani gerçekten geri bildirime açık olmak, geri bildirim alabilmek ve geri bildirim verebilmek.
Çok güzel. Normalde anlatılanların dışında biraz şeyler duydum. Yani anlattıklarınızdan çok daha derin, çok daha kırılgan, çok daha aslında günlük belki standart alışkanlıklardan farklı şeyler duyuyorum sizden. İçim açıldı.
Ne güzel. Ya ben bunları şöyle, siz sorunuzu şöyle algıladığım için böyle anlattım. Şimdi bunlar bana kalırsa bir binanın temelleri. Şimdi biz çoğu zaman binanın içinin dekorasyonuyla temelinden daha çok ilgileniyoruz. Yani illa gerçekliğe uyduracaksak yani İstanbul'daki deprem sorunundaki karşılaşacağımız tablo gibi. Yani o muhteşem evler vesaire ama binanın temeli binanın dekorasyonundan bence daha önemli. O yüzden bir departman yönetiyorsunuz, bir ekip yönetiyorsanız ve eğer bu ekibin nereye gidebileceğine dair bir liderlik rolünüz varsa bence o insanları da yetiştirebilmek adına ileride onların da liderlik edebilecekleri ekiplerde onlara da doğru örnek olabilmek adına bence bu temelleri koymalısınız. Bunlar benim kendi hayatımdaki değerlerime paralel olarak uyguladığım şeyler. Belki başka insanlar başka değerler uygulayabilirler ama bence önemli olan o temel.
O üçünden en çok hangisi sizi zorluyor?
En çok zorluyor. Şöyle artık zorlamıyor ama şimdi güven daha temel ve okey. İşte işbirliği dediğinizde konuşup tartışmak okey ama bence kültürel olarak biz geri bildirim almaya ve vermeye açık bir toplum değiliz. Tebrikler, güzel şeyler harika ama gün gelip de gerçekten bunu bakın eleştiri kesinlikle demiyorum. Geri bildirim olarak adlandırdığımız bir şeyi daha iyi yapabilme yönünde bir konuşmanın içerisinde herkes aynı olgunlukla olmayabiliyor. kimi zaman çocuk rolüne bürünebiliyor, kimi zaman geri bildirimi veren kişi ebeveyn rolüne bürünebiliyor. Ama oralarda da işte o yetişkin yetişkini bizim korumamız çok çok önemli. Çok kolay değil, çok kolay değil.
Burada şeye döndünüz, bu model, çocuk ebeveyn yetişkin modelini.
Evet, transaksiyon ödemesi.
Aynen, diye döndünüz, çok güzel. Çok inanıyorum bu arada ben de yetişkin de kalabilmeye çok inanıyorum.
Kesinlikle.
Doğru geri bildirimi verebiliyor olmak çok kritik. Onu da orada şeyi soracağım. Geri bildirim verme noktasında artık bundan sonra vermem gerekiyor tetikleyen hiç bedel ödediğiniz oldu mu? Ve ondan sonra tetiklendi mi? Ya da yani geri bildirim vermediğiniz için ödediğiniz en büyük bedel ne oldu aslında?
Ben iş hayatına başladığım ilk dönemlerde daha kendi içimde yaşıyordum bazı şeyleri. Yani kendi içimde bazen kırılabiliyordum, üzülebiliyordum, bozulabiliyordum. Ve bunu açıklıkla gerçekten genelde yöneticiden gelen şeylerle ilgili olabiliyor bu. Çünkü çalışma arkadaşınızın yaptığı şeyde aynı seviyedesiniz, daha rahat konuşabiliyorsunuz. Ama herkes işte özellikle düşünsenize 20'li yaşlardasınız yöneticinizin karşısına çıkıp ya yaptığın şey de beni böyle de bir üzdü bunu yaptın böyle yapmamanı tercih ederdim ben diyebilmek çok kolay değil o yaşlarda. Şimdi dolayısıyla ben bunu kendi içimde yaşadım ve sonrasında da kendi içinizde yaşayıp bunu yansıtmadığınızda o böyle bir yavaş yavaş çığ etkisini tahmin edersiniz bir dönüşüyor. O çığ büyüyor büyüyor ve en sonunda benim mesela ya ben burada artık çalışamayacağım, yapamayacağım dediğim yerler oldu. Ve sonrasında da gidip de işte ya ben artık ayrılmaya karar verdim, farklı bir şirkete geçeceğim böyle böyle dediğimde gerçekten karşımdaki insanın ya hani sen neler yaşamışsın ama benim bundan hiç bilgim yok, keşke bilseydim. Ve o zaman elimden gelen her şeyi yapardım değiştirebilmek için dediği noktalarım oldu. Ve o zaman gerçekten kendime dönüp ya ben bunları keşke söyleseydim dediğim noktalarım da oldu. Ha evet, iş değiştirme kararlarımdan hiç pişman değilim. Yani çünkü ben hayatımda pişmanlıklara inanan bir insan değilim. Keşkeler bence doğru değil. Ama bir daha bunu yapmayacağıma benim için geleceğe yönelik dersler olmuştur onlar.
Peki bir tane sürprizli soru. Alışılmadık ya, alışkanlığınız ya da sevdiğiniz saçma bir şey ne?
Ha. Sevdiğim saçma şey. Ben buz yerim. Oldu mu? Yeterince saçma oldu mu?
Harika. Hemen sonraki soruya geçerim. Çok bombaydı.
Çok seviyorum. Küçüklüğümden beri hiç bundan vazgeçemedim.
Ay şimdi benim kızım Mila da çok iyi o. Demek ki çok geleceği çok,
çok normal parlak. Normal. Normal, gayet normal. Bırakın onu, bırakın yesin. Ama benim ademciklerim alındı, o yüzden rahatım.
Ay koptum tabii. Peki son sorum bugünün. Mesleğinizde veya uzmanlık alanınızda duyduğunuz kötü tavsiyeler neler? Bunlar yerine siz ne önerirsiniz?
Ya öncelikle şunu söyleyeceğim tabii ki ben bütün bu bakış açıma. Bence kötü tavsiye yok hayatta. Yani çünkü ben bunu şöyle düşünüyorum. Herkes yani hepimiz o kadar farklıyız ki böyle bir parmak izi kadar farklıyız. Yani hepimiz başka şekillerle, başka deneyimlerle işte bambaşka ailede, bambaşka yetiştiriliş tarzlarıyla büyüdük. Hayatın içinde başka şeylerle başa çıktık. O yüzden ben inanıyorum ki yani bize birisi bir tavsiyede bulunuyorsa kendi kapsamında, kendi hayata baktığı bakış açısıyla, kendi filtrelerinin, kendi gözlüğünün arkasından bu tavsiyeleri veriyor. Ha, ama bunun bilincinde ben şöyle yapıyorum. Ben bana verilen tavsiyelerin hepsini dinlerim. Evet dinliyorum ama kendi iç referansım çok güçlüdür. Mutlaka her tavsiyeyi kendi süzgecimden geçiririm. Yani benim birebir alıp cebime koyup bunu birebir uyguladığım bir tavsiye hayatımda yok. Çok gözlem yaparım. Hep derim ki bu tavsiye okey, yani o kişinin hayatında ne kadar işe yaramış. Ama acaba benim hayatım aynı dinamiklerle aynı şekilde mi? En başta buna bakmak lazım. Yani elma ile elmayı karşılaştırmamız lazım. Dolayısıyla ben her zaman buna bakarak o tavsiyeyi kendime göre şekillendiririm. Ha, ama En işe yarayan tavsiyeyi söyleyeyim size. Bu kendi gözlemlerimle de inanılmaz benim için tasdiklenmiştir. İlk işe başladığımda benim ilk yöneticimle hani sohbetlerde kendisini çok severim. Bana şunu söyledi. Yani Zeynep dedi benim sana hayatta işle ilgili verebileceğim tavsiye bir departmandaysan dedi. O departmanda yapılan farklı farklı fonksiyonlar mutlaka var. Her fonksiyonla ilgili bilgin olsun ve her fonksiyonla ilgili bir şey bil dedi. Yani senin uzmanlık alanın X konusu olabilir ama Y konusu, Z konusu neyse bil ki bir bilgin olsun ki sen o departmanda her zaman kalıcı ol. Çünkü tabii ki o neden bu tavsiyeyi verdi? Çok fazla küçülmelerle muhatap kalmış. Kendi tek bir uzmanlık alanı var ve dolayısıyla bir şekilde küçülmelerde en çok şeyi bilen kişileri departmanda tutmuşlar ama kendisi giden kişi olmuş bir kere mesela. Ama bu benim için çok işime yaradı çünkü ben eğer bugün, yani bugün demeyeyim aslında çok belki 10 senedir bir departman yönetebiliyorsam o departmandaki her şey hakkında bir bilgim olması sayesinde oldu bu benim için. Tabii ki benim de insanlara sunabileceğim tavsiyeler var. Sorarsanız onları söylerim. Ama dediğim gibi kötü tavsiye yoktur. Ama bence insanların kendi süzgecinden geçmemiş tavsiye vardır. Onu söyleyebilirim.
Harika bir bölümdü. Çok teşekkür ediyorum size Zeynep.
Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için de. Sağ olun davetiniz için.